Ayrım 22. Görmek. José Saramago, sayfa 199. İnsanın içine su serpen bir düşünce vardır. Kibirli insanı yazgı er ya da geç her zaman yere çalar, hatta bunu geç değil er yapar derler. Hükümet başkanı ile girişti son çekişmeyi, kesin olarak kazandığını sanan ama gökyüzü son anda beklenmedik bir manevra ile rakibin bayrağı altına geçmeye karar verince planları bozulan İçişleri Bakanı utanacak duruma düştü. Böylelikle yukarıdaki rahatlatıcı düşünce tantanalı biçimde doğrulanmış oldu. Yine de son çözümlemede, hatta ilk çözümlemede en dikkatli ve en deneyimli gözlemcilerin kanısına göre suç helikopterlerden atılacak ve kent sakinlerin ahlak eğitimine katkıda bulunacak manifestoyu geciktirdiği gerekçesine dayanılarak bütünüyle Cumhurbaşkanı'nın üzerine yıkıldı. Bakanlar Kurulu'nun toplantısını izleyen 3 gün boyunca gökyüzü kendini dünyaya en görkemli haliyle, lekesiz, ütülü, kusursuz mavilikteki giysisiyle gösterdi. Özellikle de rüzgar yoktu. Dolayısıyla ortam gökyüzünden aşağı konfeti atıp onların periler gibi dans ederek aşağı düşmelerini, o sırada sokaktan geçmekte olan ve gökyüzünden kendilerine hangi haberlerin ya da mesajların indirildiğini merak edip bunların üzerine üşüşen insanları izlemeye elverişliydi. O 3 gün boyunca durmadan mıncıklanan, kimi zaman bir sürü yeni düşünce eklenen, çizilenlerin üzerine kısa süre sonra yeniden çizilecek başka sözcükler eklenen, bir önceki ve bir sonraki cümleyle ilgisi olmayan, boşuna mürekkep harcanan, yırtılıp çöp tenekesine atılan, yani yapıtın doğum sancısı, yaratma eyleminin işkencesi denen olguyu yaşayan el yazısı metin, Başkanlık Sarayı ile İçişleri Bakanlığı arasında mekik dokumaktan yoruldu. Bunu böylece bilmekte yarar var. Beklemekten bakan, aşağıda işlerin ilerlemediğini gören gökyüzü, dördüncü gün vaat ettiği yağmuru genellikle yeryüzüne boşaltan alçak ve kar bulutlarının ardından kendini göstermeye karar verdi. Sabahın ilerleyen saatlerinde yağmur seyrek damlalar halinde düşmeye başladı. Ara sıra kesiliyor, yeniden başlıyordu. İnce ince, can sıkıcı bir yağmur yağıyordu ama şiddetini artıracağına dair belirti yoktu. Ortalığı suya sele boğmayan bu ahmak ıslatan ikindiye kadar sürdü. Sonra gökyüzü birden, ortada bir belirti yokken duygularını başkalarından saklamaktan bıkmış biri gibi kendini koyuverdi. Ahmak ıslatan, yerini sürekli, kararlı, şiddetli sayılması da kuvvetli, bir hafta durmaksızın yağıp çiftçinin yüzünü güldürecek türden bir yağmura bıraktı. Bu İçişleri Bakanı'nın yüzünü güldürecek türden bir yağmur değildi elbette. Hava kuvvetlerinin en üst makamı helikopterlere havalanma izni verse bile ki bu çok kuşkuluydu, böyle bir havada yukarıdan el ilanları atmak kaba güldürüyü aşan bir davranış olurdu. Sokaklarda çok az insan bulunacağı için değil, o birkaç kişi bile fazla ıslanmamış bir kağıt aramak zorunda kalacağı için. En kötüsü de Cumhurbaşkanlığı manifestosunun çamurların içine düşmesi, doymak bilmez mazgallar tarafından yutulması, araba tekerleklerinin zifos olarak etrafa kabaca sıçrattığı pis su birikintilerinin içinde eriyip parçalanmasıydı. Aslında, evet aslında ne olacağını ben size söyleyeyim. Yasallık ve büyükbaşlara yalakalık konusunda fanatik de olsa bir tek kişi bile 4 yıl önce halkı saran genel körlük ile bugün çoğunun yakalandığı körlük arasındaki benzerliği açıklayan o kağıt parçasını almak için bir pis su birikintisine eğilmezdi. İçişleri Bakanı'nı yaralayan, Başbakan'ın hem de Cumhurbaşkanı'ndan aldığı zoraki onayla kaçınılmaz bir ulusal ivedilik olduğunu ileri sürüp basınıyla, radyosuyla, televizyonuyla tüm medyayı ayağa kaldırmasını, bu yetmiyormuş gibi el altındaki yazılı, görsel ve işitsel, lehte ve aleyhte çalışan tüm ikincil haber kaynaklarıyla birlikte başkent halkını ne yazık ki yeniden körleşine ikna etmek üzere harekete geçirmesini eli kolu bağlı bir tanık olarak izlemek oldu. Birkaç gün sonra yağmur kesilip gökyüzü yeniden mavi giysisine büründüğünde hükümet başkanından inatçı ve bu kez açıkça öfkeli bir diretmeyle güncellenen planın uygulamaya konmasını isteyen yalnızca Cumhurbaşkanıydı. "Sevgili Başbakanım," dedi Cumhurbaşkanı, "şunu iyi bilin ki Bakanlar Kurulu'nda alınan kararın uygulanmasından vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Ulusa bizzat seslenmemin bir görev olduğunu hala düşünüyorum. Sayın Başkan, inanın bana zahmete değmeyecek bir çaba olur bu. Açıklama eylemi zaten başlamış durumda. Bunun meyvelerini almakta gecikmeyeceğiz. O meyveler öbür gün sokağın köşesinden belirse bile benim kaleme aldığım manifestonun ondan önce atılmış olmasını istiyorum. Öbür gün lafın gelişi elbette. Öyleyse o manifestoyu hemen dağıtın, bu daha da iyi olur. Sayın Başkan, inanın ki sizi uyarıyorum, söylediğimi yapmayacak olursanız aramızda derhal belirecek kişisel ve siyasal güvenlik kaybının sorumlusu siz olacaksınız. Size şunu anımsatayım ki Sayın Başkan, parlamentodaki oyların mutlak çoğunluğu hala benim elimde. Beni yoksun bırakmakla tehdit ettiğiniz o güven yalnızca kişisel planda kalacak. Hiçbir siyasal yansıması olmayacaktır. Parlamentonun önünde başbakanın, cumhurbaşkanının manifestosuna ambargo koyduğunu ilan edersem siyasal yansıması olur. Sayın Başkan, bu söylediğiniz doğru değil. Parlamentoda ve parlamento dışında söyleyebileceğim kadar doğru bir şey. Manifestoyu şimdi dağıtmak. Manifestoyu ve öteki belgeleri, manifestoyu şimdi dağıtmak fazladan yapılmış bir şey olacak. O sizin düşünceniz, benim değil. Sayın Başkan, bana başkan deyip hitap ediyorsunuz. Bu, benim üstlenmiş olduğum görevi tanıdığınız anlamına gelir. Dolayısıyla size yapmanızı buyurduğum şeyi yerine getirin. Soruna bu ifadeyle yaklaşırsanız, bu ifadeyle yaklaşıyorum, hatta daha da ileri gidebilirim. İçişleri Bakanı ile çekişmelerinizden yoruldum artık. Onu yeterli bulmuyorsanız görevden alın. Bunu yapmak istemiyorsanız ya da yapamıyorsanız ona katlanın. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış bir manifestonun hazırlanması sizin kafanızdan çıkmış bir düşünce olduğuna göre onu kapı kapı dağıttırmanız gerekebileceğini de hesaba katmış olmalıydınız. Haksızlık ediyorsunuz Sayın Başkan. Haksızlık ettiğimi yatsımıyorum. İnsan sinirleniyor, sağduyusunu yitiriyor. Sonunda da söylemek istemediği, kafasından geçirmediği şeyleri söylemek zorunda kalıyor. Öyleyse bu konuyu kapanmış kabul edelim. Evet, konu kapanmıştır ama yarın sabah helikopterlerin havalanmasını istiyorum. Elbette Sayın Başkan. Bu sert tartışma yapılmasaydı ve gereksiz olmaları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı manifestosunun havalarda uçuşacak öteki belgelerin kısa süren yaşamı çöp sepetinde son bulmasaydı size anlatmakta olduğumuz öykü bütünüyle farklı olacaktı. Ne kadar farklı olacağını, neyin farklı olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Sadece farklı olacağını biliyoruz. Anlatının girdisini çıktısını gözden kaçırmayan bir okur, her şeyin eksiksiz olarak açıklanmasını bekleyen zeki, güçlü çözümleme yetisine sahip biri bize, Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında geçen ve öykünün bu bölümüne son anda sıkıştırılan konuşmanın meydana gelecek rota değişikliğini doğrulamak için mi ya da gerçekleşmesi gereken yakında sonuçlarını öğreneceğimiz bu değişikliğe yazgı karar verdiği için mi anlatıcının anlatmayı tasarladığı öyküyü bir kenara bırakıp önündeki seyir haritasında birdenbire kesin çizgilerle çizilmiş olarak karşısında bulduğu yeni rotaya yöneldiğini sormadan edemezdi. Hangisi olursa olsun bu iki soruya o okuru bütünüyle doyurabilecek bir yanıt vermek zor. Anlatıcının az rastlanan bir açık sözlülükle beyaz oy kullanmaya karar vermiş bir kent halkının bu duyulmamış öyküsünü nasıl bitireceğini tam olarak bilemediğini, dolayısıyla da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında geçen ve mutlu şekilde biten bu şiddetli söz düellosunun ona Hızır gibi yetiştiğini itiraf etmesi dışında elbette. Öyle olmasaydı, gelişmekte olan anlatının yılan kavi kuyruğunu izlemeyi durduk yerde bir yana bırakıp, olmamış ama olabilir olan ama daha çok, olan ama pekala olmama olasılığı da bulunan olaylar hakkında konu dışı şeyler anlatmaya kalkmasının nedenini anlayamazdık. Lafı ağzımızda gevelemeden söyleyecek olursak, şöyle oldu. Helikopterler başkentin sokaklarına, meydanlarına, parklarına ve bulvarlarına İçişleri Bakanlığı'nın propaganda yazarlarının zırvalarını kaleme aldığı 4 yıl öncesinin trajik toplu körleşmesiyle bugünkü seçimle ilgili yanılgı arasında olasılıktan da öte bağlantıyı anlatan renkli el ilanlarını yağmur gibi yağdırdıktan 3 gün sonra Cumhurbaşkanı bir mektup aldı. İmza sahibinin şansı mektubun kılı 40 yaran, büyük harflere geçmeden önce küçük harfleri okuyan, kötü kurulmuş tümcelerin öğeleri arasında yakalanabilecek en küçük şeylere bile laf olsun diye kafa patlatan bir sekreterin eline düşmesiydi. İşte size o mektubun içeriği. Çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı Hazretleri, ekselanslarının halka, özellikle de başkent halkına gönderdiği manifestoyu bu ülkenin vatandaşı olarak üzerime düşen görev bilinciyle ve vatanın içine düştüğü krizin bizden beklediği sürekli uyanıklıkla ileride olacak ve şimdiye kadar meydana gelmiş tuhaflıklara karşı gösterilmesi gereken en büyük dikkatle okudum. Bu arada şimdiye kadar ihmal edilmiş birçok olguyu, üzerimize çöken belanın niteliğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunması umuduyla ekselanslarının aydınlık yargılama yetisine sunmama izin vermesini diliyorum. Böyle söylüyorum çünkü sokaktaki basit insanlardan biri olmakla birlikte ben de ekselansları gibi boş oy kullanmanın ortaya koyduğu son körlük ile hiç unutamayacağımız, hepimizi haftalarca bu dünyanın dışına itmiş olan önceki körlük arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Sayın Devlet Başkanım, söylemek istediğim şu. Bugün içine düştüğümüz körlük belki de o ilk körlükle açıklanabilir. Belki her ikisi de tek ve aynı kişinin varlığıyla ve etkisiyle açıklanabilir. Bununla birlikte sözümü sürdürmeden önce ve yalnızca içimde taşıdığım yurttaşlık bilincinin ki bundan kimsenin kuşkulanmasına izin vermem. Çünkü ben jurnalci, casus ya da gammaz değilim ve bunu önemli belirtiyorum. Rehberliğinde içinde bulunduğu bunalımlı durumda onu aydınlığa çıkaracak yolda tek bir ışık bile yokken vatanıma hizmet ettiğimi söylemek istiyorum. Size yazdığım bu mektup o ışığı yakmaya yetecek mi? Bunu bilmiyorum. Nasıl bilebilirim ki? Ama tekrar ediyorum, görev görevdir. Ve şu anda ben kendimi bir misyonu üstlenmek için gönüllü olarak bir adım öne çıkmış bir er gibi görüyorum. Ve benim misyonum, Sayın Cumhurbaşkanım, açınlamak. Bu sözcüğü bilerek kullanıyorum. Çünkü bu konuda bir başkasına ilk kez açılıyorum. 4 yıl önce karımla birlikte rastlantı sonucu 7 kişilik bir grubun içine girdik ve daha birçok insan gibi yaşamda kalmak için umutsuzca savaştık. Bu söylediğimi ekselansları kendi kişisel deneyimiyle biliyor olabilir ama hiç kimsenin bilmediği bir şey varsa o da gruptan bir kişinin bir göz doktoruyla evli bir kadının görme yetisini hiç yitirmediğidir. Kocası bizler gibi körleşmişti ama karısı görüyordu. O dönemde bu olaydan kimseye söz etmeyeceğimize büyük bir ciddiyetle yemin etmiştik. Kadın sonradan ender rastlanan bir vaka kabul edilmek, hepimiz yeniden görmeye başladığımızda sorulara yanıt vermek zorunda kalmak ve inceleme altına alınmak istemiyordu. En iyisi her şeyi unutmak, hiçbir şey olmamış gibi davranmaktı. Ben o yemine bugüne kadar uydum ama suskunluğumu artık sürdüremem. Sayın Cumhurbaşkanım, mektupta size söylediklerim ihbar olarak kabul edilirse bunu kendime yapılmış bir hakaret sayacağım. Başka bir açıdan bakıldığında ihbar kabul edilebileceğini bilsem de böyle düşüneceğim. Çünkü şimdi söyleyeceğimi ekselansları da bilmiyor. O süre içinde bir cinayet işlendi. Hem de size sözünü ettiğim kişi tarafından. Ama bu adaleti ilgilendirir. Ben şimdiye kadar gizli kalmış, incelenmesi belki de mevcut düzeni hedef alan acımasız saldırıyı bu yeni beyaz körlüğü aydınlatabilecek bir olayı ekselanslarının yüksek dikkatine sunup vatandaşlık görevini yerine getirmekle yetiniyorum. Ve burada bizzat ekselanslarının ağzından çıkan sözleri alçak gönüllülükle yinelemeyi hakkım olarak görüyorum. Söz edilen bu beyaz körlük, demokrasiyi şimdiye kadar hiçbir totaliter düzenin gerçekleştirmeyi başaramadığı ölçüde tam kalbinden vurmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım, size ekselansların ya da bu mektubun içinde yer alan bilgileri güçlendirmek, geliştirmek ve tamamlamak için bu saldırıyı her açıdan soruşturmakla görevlendirilecek bir komisyonun hizmetinde olduğumu söylememe gerek yok. Adı geçen kişiye karşı hiçbir kötü niyet beslemediğime yemin ederim. Bununla birlikte vatanın başında sizin gibi üstün temsil yeteneği olan birinin bulunması her şeyin üzerindedir. Benim yasam budur. Vatana karşı görevini yerine getirmiş bir kişi olarak tanıdığım tek yasadır bu. Saygılarımla. Bunun altında imza, en altta solda da mektubu yazanın adı ve soyadı, adresi, telefonu, ayrıca kimlik belgesinin numarası ve e-posta adresi vardır. 22. ayrımın sonu sayfa 206.